Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma günü teknoloji ve oyun haberlerini ekranınıza taşımak için birlikteyiz. Arkadaşlar, hemen teknoloji haberleriyle başlayalım. Bill Gates'ten enteresan bir açıklama gelmiş. Bill Gates demiş ki iPad benzeri cihazlar tüketiciye hayal kırıklığına uğratıyorlar. Bizim Surface gibi güzel bir ürünümüz var. Gidin onu alın demiş. Enteresan bir açıklama. Arkadaşlar, şimdi Bill Gates şuradan yaklaşmış oluyor. Demiş ki kullanıcı demiş tableti alıyor. Bunda bir şeyler yapmak istiyor. İşte yazıyı yazmak istiyor, dokümanlar oluşturmak istiyor. Microsoft Office'i görmek istiyor. Göremeyince de demiş bayağı üzülüyor.
Hayal kırıklığına uğruyor.
Hayal kırıklığına uğruyor. Biz demiş Surface ile beraber kullanıcılara Microsoft Office ürünlerini de sunduğumuz için böyle bayağı kırıklığı yaşamıyorlar demiş. Ama bundan önceki haberlerini yaptığımız dönemde bildiğiniz gibi analistlerin araştırmalarına göre görünen şu ki Windows RT tabletler, yani Surface gibi tabletler alan kullanıcılarda tableti geri iade oranı inanılmaz fazlaymış. Çünkü kullanıcılar bunu PC zannedip alıyorlarmış. Görüyorlarmış ki sadece ofis var, başka hiçbir şey yok içinde. Hemen geri iade edip bir PC alıyorlarmış.
Yani burada aslında Bill Gates böyle bu açıklamaları yapmadan önce biraz istatistiklere bakıp da açıklamaları yapsa herhalde daha doğru bir sonuca varırdı.
Evet, bir de şimdi ikiniz de iPad kullanıyorsunuz. Yani iPad'de herhangi bir memnuniyetsizliğiniz oldu mu?
Yok ya, zaten hani iPad bu işin çığırını açan tablet oldu. Hani tablet deyince de ilk aklınıza gelen şey iPad zaten. Evet. Hani bunun üzerine böyle bir açıklama yapılması biraz abes.
Bir de yani mesela Google Drive diye bir şey var bugün. Hani doküman oluşturmak, Excel tarzı programlarla yardımlaşma olayı Google Drive'da da var bugün artık yani. İlla ki Microsoft Office'e
tabii
şart değil artık.
Geri ya dediğim demediniz. Ya zaten şimdi tabletlerin yani genel olarak alınma amacına baktığımızda kullanıcılar bunda film izlemek istiyorlar. Yani internete girmek
sürekli
istiyorlar.
İnternet
evet, sürekli bir internet bağlantı sayesinde web sayfalarında gezmek istiyor. Web sayfalarındaki video içeriklerini görüntüleyebilmek istiyor. Bir de oyun oynuyorlar. Bazıları işte müzik yapıyor, bazıları şey yapıyor ama genel olarak baktığımızda internet, oyun ve böyle eğlence amaçlı kullanılan
internet
bir cihaz.
İnternet dünyasının eğlence kısmını alıp...
Evet, yani ben şey duymadım, işte tablet alacağım, neden tablet almak istiyorsun? Ofis dokümanının üstünde çalışmam ya, lazım filan diyen
bir adam. Mimarlık çizim yapacağım falan.
Görmedim yani. Yani.
Hani tablet alacağım, işte SQL çalışacağım üzerinde, şey çalışacağım der
yazılım gibi. Yazılım geliştireceğim falan diyen yok.
Öyle ya, bir şeye döndü yani bu açıklama.
Evet,
yani
tablet alan böyle şanssız bir açıklama yapmış. Bir de şimdi hani Windows 8'in geleceğiyle ilgili de konuşmak lazım. Biliyorsunuz Windows 8 ile beraber gelen modern arayüz, Windows RT tabletlerle PC'leri aslında aynı yapı içinde harmanlamaya amaçlıyordu. Fakat masaüstü PC kısmında bayağı bir çuvalladılar kullanıcılar. Çünkü benim devasa bir monitörüm var, tablet gibi kullanmak istemiyorum bunu dedi. Ve Windows 7'de kalmayı tercih ettiler. Hatta birçok kişi tedirgin oldu modern arayüze geçmekte.
Şey zaten abes, hani normalde baktığınız zaman klavye önünde, mouse önünde. Hani kim gidip böyle işte masasının üstündeki monitöre dokunur yani.
Evet, Windows 8 tabletlerde de şöyle bir sıkıntı vardı. 10 inç dışında tabletlere izin verilmediği için de fiyatları çok yüksekti. Kullanıcılar bu yüzden böyle hani deneme amaçlı dahi satın alamadılar. Fakat Windows 8'in yeni gelecek güncellemesiyle beraber 7 inçlik, 8 inçlik tabletlerde izin verilecek. Asus tarafından da bir açıklama gelmiş. Demişler ki biz 7 inçlik tabletlerle bu piyasada var olacağız. Windows tabletlerle Android tabletler arasında da ise demiş $50 fark olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü o inançlarını da şuna bağlıyorlardır. Eminim ona açıklamasını yapmamışlar ama biliyorsunuz Windows lisanslı bir sürüm ve lisans parası ödüyorsunuz. Yani Windows 8'i tabletinizde kullandığınız evet, zaman Android gibi değil. Bu yüzden de Android tabletlerle aralarında fiyat farkının bulunması olası. Bir de Windows tabletlerde klavye falan da özendiriliyor kullanıcılar. Klavye, CD falan derken herhalde biraz da masrafları artıyor diye düşünüyorum. Siz Windows 8 tabletim olsaydı dediniz mi bu arada? Hani?
Hiç demedim.
Ama bana iPad mini her konuda yardımcı oluyor ya. Ben hiçbir
ama
zaman
merak
alternatif aramadım.
Bu telefonlar için de geçerli. Mesela telefonda da ilk hatta çıkmadan önce Windows işte fonlar. Burada konuşuyorduk zaten. Merak ediyorduk. Ama tabletlerde de tabii ki merak konusu ama hani öyle bir buna sahip olayım gibi çok büyük bir istek tabii ki.
Yine elini alıp bir kurcalamak istiyorsun her teknoloji meraklısı gibi. Onda gidip standart bir teknoloji marketinden falan yapabilirsin diye düşünüyorum zaten.
Evet, şimdi aslında buradan bir soru da soralım izleyenlerimize. Böylece anket sonuçlarına bakarak Bill Gates doğru mu söylüyor? Doğru söylemiyor.
Yanlış
bunu da
evet,
görmüş oluruz. Arkadaşlar, iPad veya bir Android tablet aldığınızda gerçekten ya ben buna ya ofis dokümanları yaratamıyormuşum falan deyip hayal kırıklığına uğradınız mı? Bir diğer sorumuz da Windows 8 bir tableti gerçekten çok fazla merak ediyor musunuz? Yani elinizdeki iPad'den değiştirecek kadar yani bunun beklentisi içinde misiniz? Çok fazla haber yaptık, incelemeler de çıktı. Yani bu incelemeler ardından insanlar ne düşünüyor? Bunu da ölçmek lazım diye düşünüyorum. Son haberimiz ise yine Windows'la ilintili fakat Windows Phone haberlerinden bir tanesi. Şimdi Windows Phone dendiğinde akla gelen ilk firma Nokia oluyor. Neden? Çünkü firma onca tartışmaya rağmen sadece Windows Phone 8 ile daha doğrusu Windows Phone cihazlarla diyelim. Çünkü 9 olacak, 10 olacak.
Gidiyor en azından.
Evet, bu cihazlarla devam edeceğiz dedi ve Android cihazları üretmiyor. Fakat görünen o ki aynı kullanıcılarda olduğu gibi yatırımcılarda da bir tedirginlik oluşmaya başlamış durumu. Çünkü yatırımcılar demişler ki arkadaş biz 2 senedir bu işin içindeyiz. Windows Phone'dan bir şey olduğu yok. Pazar payı tamam ama hani öyle hiç de uçuk kaçık bir büyüme görmedik. Şu anda %7'ler, %8'ler arasında bir Windows Phone pazar payı var. Geri kalan bütün aslan payını iOS'la Android tüketmiş durumdalar zaten. Biz demişler öyle ya da böyle Android telefon üretmeliyiz. Elop'ta Nokia'nın başındaki CEO bir şekilde ikna etmeye çalışıyormuş yatırımcıları. Bakalım ne olacak? Yani Nokia'nın geleceği konusunda da yatırımcılar endişeye düşmüş durumdalar. Çünkü Windows Phone satışlarının firmayı kurtarmayacağı düşüncesindelermiş. Zaten analiz yapan şirketlere göre de Windows Phone satışları bu şekilde devam ettiği sürece Nokia'dan bir şey olmaz diyorlar.
Zaten
hani geleceği halen karanlık görünüyor.
Hani geçen hafta konuştuk. İstatistikler işte ülkelere göre hangi ülke ne kadar şey kullanıyor. Amerika'da bile Windows Phone çok düşük bir
çok
şey.
Düşük. Almanya'da
2 miydi 1 miydi şimdi tam hatırlamıyorum.
Öyle bir sıkıntısı var. İspanya'da zaten biliyorsunuz neredeyse %90'ın üstü yani %100 İspanyol'a Android kullanmaya başlamışlar. Almanya'da Windows Phone'un gerilemesi var. Hindistan falan gibi ülkelerde hani bir ileri doğru gidiyor. Şimdi analizatörler neden Windows Phone satışlarından çok böyle gelecekte umutla bahsetmiyorlar? Çünkü high-end telefon dediğimiz sektörde Windows Phone yok şu anda. Hani bugün neyi konuşuyoruz? Bana gelen sorulara da bakıyorum. Abi S4 mi alayım, HTC One mı alayım? Yoksa Android yerine iOS bir cihaz tercih etsem iyi mi olur? Ama son dönemdeki bütün sorular Android cihazlar arasındaki seçimlerden. Eskiden insanlar iOS mu Android mi diye sorarlardı. Şimdi ise Android'in o tepe modelleri o kadar geliştiler ki HTC One mı S4 mi diye sormaya başlar. Kimse ne iPhone ağzına alıyor ne de Windows Phone gibi platform var mı yok mu ondan habersiz. Windows Phone daha çok ucuz telefon segmentine satmaya başladı. Bu orta sınıf telefonlarda. Fakat görünen o ki orta sınıf telefonlarda koskoca bir firma ayakta tutmak için yeterli değiller. Yani üst tarafta satış yapabiliyor olmanız
biraz
lazım.
Biraz şov yapabilmeleri lazım böyle evet. Model telefonlar.
Ya da uzun sürenin ardından yeni çıkardığı telefonlarla tam da böyle parlamışken dediğiniz gibi sadece Windows Phone'la değil de farklı işletim sistemleriyle kendini gösterse daha fazla
daha iyi olur. Aslında hani Windows Phone telefonlara baktığımızda Nokia'da donanımsal olarak çok sağlamlar. Üstlerinde S4 Pro yani Crate tabanlı işlemciler mevcut çift çekirdekli. Bellek miktarları 512 MB 1 GB arasında değişiyor. Bunlardan herhangi birinde o kasada Android yer alsaydı.
Dün konuşuyorduk hani seninle.
Evet çılgınlar gibi satarlardı. 720'nin kasası inanılmaz güzel. Üstteki kamera yeterli seviyede. Ama Windows Phone olunca ister istemez ucuz telefonun aynı deneyimi yaşıyorsunuz. Yani arada bir farklılık yok. Ama Android olsaydı o sonuçta kamerasıyla bile, kasasıyla bile farklılaşmış bir Android deneyiminden bahsedecektik. Ve özgür bir platformdu sonuçta. Dosya yöneticisinden, internete bağlantı seçeneklerine kadar bir sürü seçenek
daha
elimizin altında olacaktı.
Dostu.
Tabii daha kullanıcı dostu olacaktı ama işte yok yani. Firma da böyle bir yol izliyor.
En azından Nokia böyle belki bir opsiyonel yapsa. Hani bazı modellerinde Windows işte mobile, bazılarında Android yapsa herhalde daha iyi bir sonuç elde eder diye düşünüyorum.
Herhalde.
Buradan oyun tarafına geçtiğimiz arkadaşlar önemli bir duyuruyla başlıyoruz. Hani PC kullanıcıları için oldukça önemli bir yere sahip olan Wolfenstein serisinin yeni oyunu duyuruldu. Wolfenstein The New Order'da gene Blazkowicz'i yöneteceğiz ve 1960'lı yıllarda farklı bir evrende geçecek. Aslında bu duyuruyla birlikte benim aklıma direkt böyle Hellboy gibi farklı bir alternatif dünya geliyor.
Ya, evet.
Tabii ki 1960 yılında Naziler 2. Dünya Savaşı'nı kazanmışlar bu alternatif evrende ve birazcık daha böyle mekanik işte hani Hitler'in bir görüsü vardır ya mükemmel Almanya'yı yaratma gibisinden. O tarafa doğru biraz gittiklerini görüyoruz ve biz de Blazkowicz olarak tabii ki Wolfenstein oyununda bu Nazi Almanya'sına karşı ayakta durmaya çalışacağız. Bilmiyorum siz oynamış mıydınız Wolfenstein'i?
Ben Wolfenstein'i ilk oyununu oynadım. Ondan sonra ilk oyunu biz çok fazla haber yaptık.
Hangisi
ama
normal?
Yani ilk versiyonu hani dostlu oynadığımız versiyon vardı ya.
İlk versiyonu 80'li yıllarda falan çıkmış. Sen Wolfenstein 3D'den bahsediyorsun. 92
aslında,
yılında
doğru, çıkan. Doğru 92 evet. Yılında çıkan. Yani bizim oynadığımız o artık tünellerde falan evet, gitmeye başladığımız ilk first person shooter diyebileceğimiz oyun.
Evet.
Hani o oyun güzeldi. O zaman da zaten yine Nazilerle kapışıyorduk evet, her zaman.
Tabii Hitler'in bizzat kendisi vardı zaten son final boss olarak.
Hatta orada hani ara bosslar gelirdi. Böyle değiştirilmiş artık cüsseler arttırılmış böyle Alman askerleriyle falan da savaşırdık. Fakat sonraki o 3 boyutlu versiyonlar açıkçası hiç beğenmedim. Çok fazla böyle bir şey vaat ettiler ama hiçbir zaman o vaat ettiklerini böyle eğlence amaçlı, popüler amaçlı göremedik diye düşünüyorum.
Baktığımız zaman aslında Return to Castle Wolfenstein da böyle yine kendi çizgisini koruyordu ama senin de dediğin gibi 2009 yılında çıkan Wolfenstein oyunu özellikle bayağı bir eleştiri almıştı ki biz de incelememizde
yani
zaten
sadece
bahsetmiştik.
Sadece isminden yararlanmışlar. Evet. Geri kalan da alakası yoktu yani.
Ya ben Return to Castle Wolfenstein'i çok beğenmiştim yani. Güzel. Kendi açımdan. Çünkü özellikle sonlarına doğru hele o mezarlık sahnelerinde falan Ya sadece aksiyon değil, korkunun da kimi zaman kendini gösterdiği anlar oluyordu. Benim bayağı hoşuma gitmişti.
Wolfenstein serisi...
Ama son oyun dediğin gibi ben de pek beğenmedim. 2009 yılında çıkmış olan değil mi? Zaten
evet,
çok da oynamadım.
Seri hani kendi öz yapısına sahip ama böyle 2009 yılındaki oyuna baktığımızda klasik bir first person
bana biraz
gibi
da
görmüştük
bu
yani.
Bu alternatif dünya olayı Red Alert'ı hatırlattı. Biliyorsun orada da zaman makinesiyle geriye dönüp Rusya bu sefer yeniyordu 2. Dünya Savaşı'nı ve komünizmle birlikte... İşte Ruslar zeplinlerle, o orak çekişli bayraklı şeylerle, zeplinlerle Amerika'yı bombalıyorlardı falan. Böyle bir alternatif dünya oluşturulmuş olması güzel. Bir de bunun gibi bir başka first person shooter oyunu vardı. Turning Point. Gerçi çok başarılı olmamıştı ama bu tarz yine işte farklı alternatif bir tarih oluşturmuştu.
Ya, gene tabii ki bu oyunda gene muhtemelen 2009 versiyonunda olduğu gibi farklı özelliklerimiz olacaktır. Hani 1960'lı yıllarda geçse de teknolojik silahların olacağını da düşünüyoruz. Oyunun teknik özelliklerine baktığımızda ID Tech 5 motoruyla geliştirildiğini görüyoruz ki bu motoru daha önce Rage'de görmüştük. Doom 4'te de muhtemelen bu motoru göreceğiz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde size arkadaşlar Electronic Arts tarafından geliyor. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Disney'in oyun tarafını kapatması sonucunda Star Wars oyunları da havada kalmıştı. Electronic Arts yaptığı açıklamayla Star Wars oyun haklarının yapım ve dağıtım haklarını elinde bulundurduğunu açıkladı. Yani çıkacak olan Star Wars filminin oyunlarını ve yeni gelecek oyunları Electronic Arts imzasıyla göreceğiz. Şimdi bunu ana haber olarak alma tarafımız aslında birazcık da böyle konuşalım istiyorum. Çünkü bir hani daha Battlefield 3 ile gerçekten de hani Electronic Arts eleştiriliyor ama DICE gibi firmaların Electronic Arts'ı böyle sırtladığını da söyleyebiliriz. Hani DICE imzalı bir Star Wars herhalde muhteşem olurdu bir Battlefront çıksa mesela.
Şimdi şöyle bir şey var. Elektronik Arts ticari düşünen bir firma ve ticari düşünen bir firmanın da film oyunlarında çok fazla böyle bir performans sergileyeceğini zannetmiyorum. Film oyunları siz çok iyi grafikler yapsanız da yapmasanız da satıyor çünkü. Satıyor. Milyon barajını hemen geçiyorlarmış. Yani görünen istatistikler o yönde. Hep Sega'nın oyunları bile o kadar dandik olurlardı. Ama milyon barajını hemen hızlı bir şekilde geçerlerdi.
Sözünü kesiyorum. Aliens Colonial Marines'i yerden yere vurdular. Amerika'da davalık oldu. Oyuncuları kandırdılar falan demosuyla diye. Sega'nın şimdi az önce girdim ben haberine. Finansal yıl sonu raporu açıklandı. En çok satan ikinci oyunu 1,5 milyona yakın 1.31 milyon satmış. Aliens Colonial Marines.
Ya filmler çünkü çok fazla para harcanarak pazarlanıyorlar. Oyunun sesini duyurmasına bile gerek kalmıyor. Aynı ismi taşıması milyon barajını geçmesi için yeterli oluyor. Electronic Arts'da şimdi baktığımızda seçenek elinde yani düşünsenize. Bir milyon dolar harcayıp oyun yapacaksınız. 1 milyon satacak, bir 100 bin dolar harcayacaksınız. Oyun yine 1 milyon satacak.
Ben yani mesela hangisini Türkiye'de tercih edersiniz? Oyun çıkartacak olsam Mesut Çevik koyarım adını.
Ya o kadar. Ama ya mantık böyle. Bizim Türk filmleri de öyle. Mesela şimdi dizilere bakıyorlar. Diyorlar ki aksiyon sahnelerimiz niye Freddy Bibb'in yaptığı sahnelerden geride kalıyor. Şimdi Kurtlar Vadisi'ni adam 1 milyon TL harcayıp çekse de kanaldan 1 milyon alıyor. Aynı seyirci izletiyor. 1000 lira harcayıp çekse de aynı seyirci izliyor. Yani
kız kaçıranla çekse de aynı şeyi etki yani. Veriyor.
Süresi de belli. Bir haftalık bir zamanda çekiyorlar
tabii.
Yani sonuçta.
Yani o yüzden çok fazla uğraşmayacaklardır diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde. Ama tabii ki gönül ister ki süper bir Star Wars oyununu karşımıza getirsinler. Biz de doyalım.
Ama tabii şöyle de bir şey var. Sözünü kesiyorum yine. Star Wars'un geçmişte çok önemli yapıtları var. Mesela ben her ne kadar oynamamış olsam da RPG severlerin çok iyi bildiği Star Wars KOTOR var. Ki BioWare yapmıştı. Hakkı verildiği zaman başarılı oyunlar
i̇şte oraya
ortaya çıkabilir.
Film oyunlarında mesela 2015 yılında vizyona girecek olan Star Wars da muhtemelen gene klasik bir film oyunu olarak karşımıza çıkacaktır. Ama Star Wars isminin tamamen Electronic Arts'ın elinin altında olması... İşte bir Star Wars oyunlarının böyle başarılı bir yapıya sahip olan Battlefront mesela DICE imzasıyla çıksa başarılı bir şekilde muhtemelen piyasadaki yerini edinecektir. Aynı şekilde BioWare ki KOTOR'un arkasındaki isim her ne kadar son yıllarda biraz çizgisini bozmuş olsa da has bir Star Wars RPG'si yapsa muhtemelen hem Star Wars hayranları hem de RPG hayranları keyif alarak oynayacaktır
tabii
diye düşünüyorum.
Tabii şimdi yani diğer yönden değerlendirdiğimizde elektronik arslarında yeterli motorlar var. Mesela hani çevre yıkımına olanak veren Battlefield'de kullanılan motor, Frostbite ismini alan motor gerçekten çok başarılı. Öyle bir Star Wars oyununda hani bir uçağı düşürdüğünüzde etrafın çarpı çarpı düşe düşe işte yıka yıka devam etmesi, sizin Force gücünüzü kullanarak sağa solu birbirine katmanız falan değişik duygular verecektir ama hani gerçekten çok para harcanması gereken bir şey. Star Wars evreni inanılmaz büyük bir evren. Çok derinlemesine konular var. Karakterlerin geçmişi çok derin. Bilmiyorum bu kadar uğraşırlar
ki
mı?
Burada şey de söyleyelim. Muhtemelen Star Wars 13-13 isimli bir oyun vardı. Böyle birazcık daha kelle avcılarına hani alternatif Jedi'lardan ziyade alternatif taraflara yönelen bir oyun. Bu oyun iptal olmuştu ama muhtemelen Electronic Arts bu oyunu da hani devam ettirecektir diye düşünüyorum. En azından bu oyun severler için bir kazanç olacaktır. Çünkü en farklı Star Wars oyunlarından birisi olarak gözüküyordu. Bu yönden ben hani Bir yandan umutlu olduğum yönler de var. Fakat firmanın politikası nasıl gidecek tabii ki onu görmek lazım. Ama tamamen de umutsuz olmak gerekmiyor diye düşünüyorum.
Tabii bekleyip göreceğiz artık. Zaman bize bunu gösterecek. Ben donanım dünyasındaki haberlere pasif soğutuculu bir ekran kartıyla başlamak istiyorum. PowerColor 7850 ekran kartını tanıtıp pasif soğutmayla çalışan. Pasif soğutma ne anlama geliyor bilmeyenler için söyleyelim. Üzerinde herhangi bir dönen fan yok. Yani sadece metal bir plaka var. O metal plaka ekran kartının soğuması için yeterli oluyor. Pasif soğutucu PowerColor'ın şu anda kullandığı soğutucunun 3. nesil haliymiş. Yani daha da geliştirilmiş hali. 860 MHz çekirdek, 4600 MHz bellek hızlarına sahip olan ekran kartı 1 GB bellekle beraber geliyor. Ve kasanızdaki havalandırmayla çalışmaya devam edebiliyor. Şimdi burada pasif fansız ekran kartı deyince bazı kullanıcılarımız şöyle düşünebiliyorlar. Bu fansız çalışıyorsa ben bunu küçücük bir kasaya koyarım. Orada çalışmaya devam eder diye. Hayır, pasif soğutuculu sistemler kasanızdaki hava akımından yararlanıyorlar. Yani kasanızda iyi bir hava akımı yoksa eğer bu ekran kartı çalışırken donabilir bile. Yani bunu söyleyelim. Bu her pasif soğutmayla çalışan cihaz için geçerli.
İşlemci soğutucuları için de geçerli.
Tabii yani eğer bir şey pasif soğutuyorum ben diyorsa o bileşeni bilin ki kasanızdaki soğutmadan yararlanıyordur.
Havayı sömürüyordur.
Yani şimdi şöyle bir şey zaten metal soğutma var demiştin yanılmıyorsam. Eğer içerideki hava sıcaksa metal de ısınacak.
Yani öyle bir şey olacak, bir de içeriği ısıtacak sonuçta. O sıcak havayı sizin bir şekilde dışarı taşıyor olmanız lazım. Yani burada o pasif soğutma ne işe yarıyor? Şimdi zaten sizin kasalarımızda yani aslında yeni modern kasaları düşündüğümüzde hepsinde diyelim bunu. Önde bir fan oluyor. Sabit diskenin o taraftan havayı ön taraftan çekiyor. Arka tarafta da o egzoz fanımız var 12 santimlik. Atıyor. Şimdi aşağıdan giren hava yukarıdan atıldığı için aslında kasanın içinde de bir yol izliyor. Bu şekilde kasanın içinde sürekli akan bir hava akışı var. Dışarıdan taze hava giriyor. Kasanın içindeki sıcak hava arkadan atılıyor. Bu ekran kartı böyle bir sistem halihazırda çalışıyorken ve gürültü çıkartıyorken kendi fanıyla gürültüye ek bir katkıda bulunmadan sessiz sedasız kendi işini orada yürütmeye devam edebiliyor. Zaten kasanızdaki fanlar dönerek onun da soğumasını sağlayacaklardır. Bu konuda PowerColor'ı tebrik etmek lazım çünkü 7850 sonuç olarak güçlü bir ekran kartı. Hani kötü bir ekran kartı değil, şu anki birçok oyunu orta üst seviye ayarlarda rahat rahat oynayacaksınız. Bir diğer haberimiz de Asrak tarafından. Asrak aslında biz hep Haswell Haswell diyoruz. Yeni gelecek Intel işlemcilerle beraber biliyorsunuz performans çıtası bir üst basamağa taşınacak. Aynı zamanda entegre GPU'larda da Intel'in hani neler yapabildiğini göreceğiz. En son Grid 2'yi Full HD oynatabildiklerini söylüyorlardı. Siz de biliyorsunuz Grid 2 grafikleriyle aslında.
Böyle ekran kartlarını biraz cozutan bir...
Yani cozutan bir oyunmuş gibi de söylenebilir. Hani genel olarak çok güzel görünüyor. Çok gerçekçi görünüyor her şey şu an gördüğümüz kadarıyla. Hani entegre bir GPU ile bunu oynayabilmek de bence büyük bir başarı ki şu an gösterdikleri demolarda bunun çok rahat yapılabildiği hani bilinen bir şey artık donanım basını tarafından sürekli dile getirilen bir olay oldu. Asrak da bu konuya sessiz kalmamış ve 3 yeni serisini aslında biraz sızdırmış diyebiliriz. Bunlar Fatality, OC Formula ve Extreme ailesi olarak Z87 yongalarını kullanan anakartlar olacaklarmış. Bunlardan en hızlısı ise Z87 Extreme 11 olacakmış. Aslında en hızlısı demeyelim, en donanımlısı olacak. Üstüne Thunderbolt ara birimine bile yer verileceği söyleniyor ki Thunderbolt hani USB 3.0'a göre 10 kat daha fazla veri akışına izin verebilen, hatta yeri geldiğinde 20 kat veri akışına izin verebilen çok önemli bir bağlantı birimi. Şu an biz sadece Apple'ın ürünlerinde görüyoruz bunu. PC tarafında çok da hızlı bir yaygınlaşma sürecine girmedi. Daha öncesinde zaten Apple ile Intel'in belli bir süre Apple'a özel kalacağı konusu anlaşma yaptığı da dile getirilmişti bu konuda. Hani şimdi bir PC anakartı üstüne yer alacak olması yavaş yavaş bu teknolojinin de günlük hayatımıza gireceğinin göstergesi. Bu kadar büyük bir hız elimizin altında olduğunda ne olacak? Thunderbolt destekli herhangi bir DAC ünitesini masa üstümüze koyduğumuzda biz bundan görüntü çıkışında alabileceğiz. USB 3.0 portları olacak bir sürü. Hani bir port, bir kablo, incecik bir kabloyla her şeyi bilgisayarımızın içindeymiş gibi dışarıdan çalıştırabileceğiz.
Maksimum zaten, veri akışı diyebiliriz.
Evet, maksimum veri hızı, maksimum veri akışı sağlanabilecek. Bu benim beklediğim bir şey PC tarafında. Ucuzlamasını da bekliyoruz tabii teknolojinin. Şu anda bu teknolojiyi kullanan donanımlar biraz pahalı. Anakartlarında zaten resimlerini görüyorsunuz, sızdırılan resimlerini. Oldukça hoş görünüyorlar. Hani donanım tarafı da ölmemiş durumda. Firmalar hala bir şeyler geliştirmeye devam ediyor.
Yaygınlaştıkça ucuzlayacaktır. Hani Asrak'ın da bu teknolojiyi kullanması demek ki yavaş yavaş piyasaya bu özelliğin geleceğini...
Tabii Z87 üst seviye anakartlar demek ki dediğin gibi hani çok rahat fazla fazla göreceğimiz anlamına geliyor bu özelliği. Bir diğer haberim ise Ultra HD dizüstü bilgisayarlarla ilgili. 2013'ün ikinci yarısından sonra yaygınlaşacakları düşünülüyormuş. Şimdi Ultra HD dediğimizde çözünürlük anlaşılmayabilir. Biliyorsunuz 1920x1080'e Full HD diyoruz. Artık 2048x1536 ya da 2560x1440 gibi çözünürlüklerde Ultra HD tanımlaması yapılıyor. Full HD'nin üstünde çözünürlüğe sahip. Biz ilk Full HD çözünürlükteki dizüstü bilgisayarlar bundan 5 yıl önce tanışmıştık ve hala yaygınlaşmadılar aslında. Hala gidip bir Ultrabook aldığınızda 1366x768 piksel bir ekrana sahip olduğunu görebiliyorsunuz ki bu ekranlarda tamam belki webde gezmek kolay bir şekilde yapılabiliyor ama aynı anda iki tane dokümanı yan yana görmek istediğinizde veya video işlemek istediğinizde ki biz çok fazla video işliyoruz biliyorsunuz küçük ekran, küçük çözünürlükteki ekran bizi çok fazla engelliyor. Özellikle 15 inç ekranlarda bu çözünürlüğe baktığımızda pikselleri görebiliyoruz zaten.
Daha çok böyle casual kullanıcılar için aslında hala bu ultrabooklar.
Evet yani aslında o çözünürlük öyle diyelim. Çünkü ultrabooklarında Full HD çözünürlüğe sahip modelleri mevcut. Ki tabletler biliyorsunuz çoktan aslında Ultra HD'ye geçtiler Apple'la beraber. Şimdi PC tarafında da bunu yaygınlaşacak olması çok büyük avantaj bizler için. En azından artık pikselleri görmeden rahat rahat geniş geniş böyle bir alanda çalışmaya devam edebileceğiz. Tabi oyun kartları ne yapacak bilemiyoruz. Fakat üst seviye oyun kartları şimdiden 2K çözünürlüklerde bizlere oyun oynatmaya başladılar. HD 7990 zaten son Mars 2 videosunda da bunu göstermiştik. Crysis 3'ü köşe yumuşatma açıkken dahi 30-40 kare hatta kapalı alanlarda 70-80 kare FPS oranlarıyla.
Çok iyi bir rakam.
Evet 2K çözünürlükte oynatabiliyor.
Biz de heyecanla bekliyoruz bu teknolojiyi.
Evet arkadaşlar şimdi bilhassa korku oyunu seven oyuncular şöyle kameraya biraz daha, ekran daha doğrusu biraz daha yaklaşsınlar. Çünkü sıra dışı bir oyundan bahsedeceğiz. Şöyle bir oyun düşünün ki 2000 yıllık bir döneme yayılan hikayesi var. Ve bu haliyle 2000 yıllık dönemde birden fazla karaktere yöneterek farklı silahlarla korkmamaya çalışıyorsunuz aslında. Tabii bahsettiğim oyunu pek çok kişi bilmeyecektir. Eternal Darkness Santis Requiem'den bahsediyorum. Nintendo GameCube'de çıkmıştı. Haliyle çok fazla oyuncuya da ulaşmadı. Silicon Knights tarafından geliştirilmiş bir oyundu. Maalesef Silicon Knights Epic'le girişti. Unreal Engine mücadelesi sonrasında bayağı bir yenik düştü. Bir lisans problemi falan yaşadı. Buradan Silicon Knights'tan ayrılan bir ekip Shadow of the Eternals adında yeni bir korku oyunu duyurdular ki Eternal Darkness'ın ruhani devam oyunu olarak adlandırılıyor. Tıpkı Nintendo GameCube'e çıkmış olan oyununda olduğu gibi 2000 yıllık döneme yayılmış bir hikayesi var. Şimdi nasıl böyle bir hikayesi var size onu tarif etmeye çalışayım aslında aklı bulananlar için. Mesela ilk çağdan başlıyor oyun. Nasıl desem Mısır döneminde falan başlıyor. Bir rahibi yönetiyorsunuz orada. Daha sonra siz kitabı okudukça orada bir kitap var zaten. Eternal Darkness'te işte eski çağlardan yaratıkların bırakmış olduğu bir kitap olarak adlandırılıyor. Ve siz kitabı okudukça o karakterlerin dünyasına geçiş yaparak o canlanıyor tekrar. O karakterin gözünden oynuyorsunuz. Mesela Mısır çağında nedir? İşte kılıçla falan oynuyorsunuz.
Mızraklar.
Yavaş yavaş ilerledikçe işte işin içine Tatarya'yı giriyor, ata binme giriyor falan filan gibisinden olaylar
aslında
gerçekleşiyor.
Aslında PSP'ye son dönemde bir oyun çıktı. Şu an ismini hatırlayamadım ama benzer bir şeyi canlandırıyordu. Hani kitaptan okuduğunuzda.
Sacrifice.
Evet, Soul Sacrifice.
Soul Sacrifice çok güzel bir hikayeye sahip oyun ama... Şey olarak dediğin doğru aslında.
Ya orada günlüğü okudukça
evet,
çünkü oraya gidiyor.
Kitap okudukça hikaye anlatım tarzı evet kesinlikle birebir aynı benziyor. Eternal Darkness'ın aslında baktığımız zaman korku oyunlarına getirdiği çok farklı özellikler var. Mesela çoğu kişi Amnesia'dan bilir bunu ama Eternal Darkness ilk defa akıl sağlığı seviyesini korku oyunlarına kazandırmış oyunlardan bir tanesidir. Oyunda ilerledikçe, yaratıklarla karşılaştıkça akıl seviyenizi yitirirsiniz ve zamanla hayal görmeye başlarsınız. Ama işin en ilginç yanı oyunun korkutma tarzı diğer oyunlardan çok daha farklı. Şöyle bir şey düşün mesela Mesut. Giriyorsun bir odaya. İçeride zombiler var falan. Sen elinde silahla tam ateş etmeye başlayacaksın. Diyor ki işte kontrollerinizin bağlantısı koptu. Bağlayınız. O sırada da zombiler senin karakterini yiyor. Oo, sen falan takmaya çalışıyorsun. O sırada karakterin ölüyor ama mesela bu sadece bir hayalmiş. Tekrar geri dönüyor oyun var ama çok enteresan bir yapısı
evet,
vardı.
Evet süper bir fikir aslında.
Mesela şey falan vardı işte kaydediyordun oyunu. Şey diyor işte kaydınız eskiden biliyorsun memory kartlar falan vardı. Kaydınız işte bozulmuştur.
Senin psikolojini oynuyormuş.
Hani diyor ki baştan başla 30 saat oynamışsın oyunu falan. Tabii bu tarz enteresan bir yapısı var. Bu oyunu tekrar bu tarzda bir oyunu tekrar görüyor olmak oyun dünyasında çok ilgi çekici. Oyun Nintendo Wii U ve PC için geliştiriliyor arkadaşlar. Ve haliyle Kickstarter tarzı bir gerçekleştirildi. Yani herhangi bir şekilde yayıncısı yok. 1.2 bağımsız olarak geliştiriliyor.
1.2 milyondu galiba
evet,
amaç.
Evet 1.2 milyon dolarlık bir bağış bekleniyor. Kickstarter'la gerçekleştirilmiyor çünkü Kickstarter projesi sadece İngiltere ve daha doğrusu Avrupa ve Amerika'da geçerli. Yapımcılar Kanadalı olduğu için bu Kickstarter projelerinin gerçekleştirildiği siteye başvuramamışlar. Ama son derece güvenilir olduğunu söylüyorlar. Tıpkı Walking Dead The Game serisinde olduğu gibi oyun bölümler halinde çıkacak. Aslında işte o çağ oynandığı için herhalde her bölümü ayrı ayrı yayınlayacak. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çok fazla konuştum ama.
Aslında ben hani böyle sürekli böyle oyuncuyuz ama böyle oynayamadığın ama içinde ukde kalan bir oyun vardır. Hani benim de Eternal Darkness gerçekten hani içimde ukde kalan oyunlardan birisi. Benim burada sana sormak istediğim nokta hani hikaye işleyişinde bu bölümler arası bağlantı nasıl işliyor? Hani farklı farklı bölümler, ayrı ayrı oyunlar gibi mi yoksa her bölümün kendiyle arasında bir bağlantı var herhalde ya hikaye olarak?
Şöyle bir güzelliği var. Oyunun mekanikleri de değişiyor aslında her hikayeyle birlikte. Çünkü çağ geliştikçe oyunun içine giren elementler, bulmacalar da çok sağlamdır yani zorlar. Umarım aynı şekilde devam eder. Hikayenin bir yerinde yani spoiler olmasın diyeceğim ama tabii her karakter ölüyor, her karakter canlı kalıyor diye bir şey yok. Mesela karakter o hikayede belli noktasına gelince ölüyor veya keskin bir soruya cevap veriyor oyunun hikayesiyle ilgili. Orada noktalanıyor. Bir kırılma noktasında yani oyun noktalanıyor. Sen kapatıyorsun kitabı, böyleymiş diyorsun. Bir de ana merkezi var bu işin. Mesela Eternal Darkness'ta bir kız kitabı okudukça bir yandan da malikane içindeki bulmacaları çözüyordu. Ha diyordum demek ki hikayenin tamam, burası böyleymiş diyordu. Yani öyle bir bağlantı var. Hikaye anlatımı muazzam. Korkutma tarzı çok ilginç. Umarım başarılı olur
ve
ilk oyunu kadar.
Ve şeyi de söyleyelim. Oyun CryEngine 3 ile geliştiriliyor evet. Arkadaşlar. Grafik kalitesi de gerçekten muazzam gözüküyor. Her ne kadar CryEngine 3 böyle Crysis'tan diğer oyunlarda birazcık böyle tam beklenen performansı gösteremese de
İlk
bu oyunun
videoları gayet hoştu.
Evet gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Bir de bağımsız yani onu da göz önünde alınca.
Aynı zamanda özgün bir fikre sahip olması da zaten diğer oyunlardan direkt olarak ayrılmasını sağlayacaktır. Bakalım tabii bağış toplayabilirse o da.
Tabii bende var şey Eternal Darkness sende de Wii vardı ben sana getireyim bir ara.
Aslında
gerçi çok eskidi grafikleri ama sonuçta Nintendo GameCube oyunu ama verdiği haz açısından hiç eskimeyecek bir yapım bence.
Yani aslında burada bağımsız oyunlardan bahsetmişken hemen bir diğer konumuza geçelim. The Forest. Hatta onu da senden alalım. Daha bağımsız oyunlar konusunda.
Evet Gökhan'la birlikte programımız var zaten. Bağımsız programı takip edenler bilecektir. The Forest aslında Minecraft tarzında bir dünyaya sahip.
Cilalanmış yani, Minecraft.
Cilalanmış Minecraft. Biraz da korku öğeleri eklenmiş. Gerçi Minecraft'ta da korku öğeleri vardı. Zombiler falan geliyordu ama. Uçak kazasından kurtulmuş ve bir adaya düşmüş klasik bir şekilde Robinson Crusoe tarzında diyelim. Bir karakterimiz var. Başlangıçta zaten tanıtım videosunda da görüyorsunuz arkadaşlar. Ağaçlar falan kesiyor karakter. Sığınak yapıyor kendine. Elma armut topluyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak bir süre sonra keşfediyor ki o adada yalnız değil ve mutasyona uğramış etçil mutantlar da var. Bayağı bizi yemek isteyen mutantlar da var. Haliyle bu hayatta kalma mücadelesi korku öğelerinin de içine işlendiği sıra dışı bir yapım haline geliyor. Baktığımız zaman görselleri çok güzel. İşte o ağaç kestiğimiz esnasında ağacın yıkılması falan gibi fiziksel hareketlilikler benim çok hoşuma gitti. Bağımsız yapımcıların baktığımız zaman zaten son dönemde gerçekten de ben bu lafı çok söylüyorum da bana eleştiri geliyor ama enteresan fikirleri ve düşünceleri
özgün,
var.
Özgün diyebiliriz evet, aslında.
Bağımsız. Özgün yapımları var. Yani çünkü masaüstü konsollarda çok fazla kendini tekrar eden shooter oyunları görmeye başladık. Bu konuda bağımsız yapımcıların özellikle o Kickstarter projeleriyle oyunculardan aldıkları paralarla oyunculara istediği oyunu sunuyor olmaları onlara daha özgür düşünme fikri verdiğini düşünüyorum. The Forest'da mutlaka listenize ekleyin arkadaşlar. Bence başarısız olmayacak.
Aslında bu kadar
tadında bir oyun diye düşünüyorum.
Desteklenmeleri de demek ki başarılı olduklarını da gösteriyor. Ben de Forest'la ilgili son birkaç şey söylemek tabii istiyorum. Hani benim en çok hoşlandığım yer ada konseptinin yaşayan bir ada olması. İşte ağaç kestiğinizde ağaç çok güzel bir şekilde devriliyor ama hani yeşeren bir bitkinin işte yavaş yavaş yeşerdiğini ve kuruduğunu bile görebiliyorsunuz. Hani bağımsız bir oyun olmasına rağmen böyle ince detayları da gerçekten oyuna eklemeyi başarmışlar. Tabii ki çıktığında nasıl olur hep birlikte göreceğiz. Umarız vaat ettiklerini yerine getirirler.
Umarız bug'lardan arındırılmış bir oyun olur. Çünkü zaten oyunların en çok para harcandığı kısımlardan bir tanesi bug'lardan arındırma kısmı.
Evet.
Tabii ki hatalara hızlı cevap vermek için de sürekli hazırda bir programcı tutmaları lazım. Yani programcıların ordusu diyelim, programcı ordusu çalışıyor olması lazım. Ben Kickstarter projelerinde hep bu taraflara riskli bakıyorum zaten. Parayı aldı oyun yaptı ama asıl ondan sonra da para harcamaya devam etmesi gereken
evet,
bir süreç var. Orada ne
mi
yapacak? Evet. Tabii ki hesaplamışlardır. Biz aslında hani siz oyun haberleri verdiniz. Bir oyun konsol haberiyle devam edelim. BlueStacks isminde bir platform vardı ve platform PC'lerde Android tabanlı yazılımları çalıştırabilmemizi sağlıyordu. Her ne kadar AMD ile gidilen işbirliği neticesinde AMD işlemcilerde biraz daha hızlandırma yaparak çalışıyorsa da tabii ki oyunları aslında tam manasıyla PC'lerimizde oynamak şu an için çok da mümkün değil. Hani bazı uygulamalar açıyorsunuz, bazı basit oyunlar açıyorsunuz fakat Android platformunda bu üst düzey telefonları zorlayan oyunlara sıra geldiğinde BlueStacks bile oralarda çuvallıyordu. Fakat BlueStacks bakmış ki bu platform 100 bin lira hedeflerken milyonlar tarafından indirilip kullanılmaya başlamış ve ismi de tabii ki tanınan bir firma haline gelmiş durumda. Demişler ki biz bir Android oyun konsolu yapalım. Son dönemde popüler Oya projesini biliyorsunuz. Evet. GameStick projesini biliyorsunuz. Bu tip projeler zaten hala yürürlükteler. Kullanıcılara ulaştırılmış bir şey yok ama çok yakın bir zamanda ulaştırılmaya başlayacak.
Hatta çıkışı biraz.
Evet, 25 Haziran'a ertelendi. BlueStacks'te GamePop isminde yeni bir konsol hazırlıyor. Bu konsolun herhangi bir özelliği şu anda sızdırılmamış durumda. Sadece ARM mimarisini taşıyan bir işlemciye sahip olacağı biliniyor. Fakat çalışma yapısı olarak şu ana kadarki bütün konsollardan farklı bir yapıya sahip olacak. Cihazı hiç para vermeden satın alacaksınız. Tek yapmanız gereken yıllık üye olmak. Çünkü konsol yıllık üyelikle çalışıyor.
Aylık Multiplay gibi bir şeymiş bu da.
Evet, aylık 7 dolara yakın bir para ödüyorsunuz ve 7 dolar ödediğiniz parayla 500'e yakın oyunu oynamak size serbest oluyor.
Yani böyle biraz Xbox Live Gold'la PlayStation oyun, Plus'ın birleşimi olmuş.
Çok oyun yelpazesi aslında. Oyun yelpazesi burada çok
tabii
önemli.
Tabii ki Android platformundaki bütün paralı oyunları erişebiliyorsunuz. 500 tane zaten en çok indirilen şeyi koysalar, oyunu koysalar yeter de artar. Kimse arka tarafına bakacağını düşünmüyor.
Benim aklıma şu haber geldi. Yakın dönem içerisinde Google'ın bir oyun dedikodu yazılımcısını var, evet, aldığına dair bir söylenti, aslında söylenti değil, almıştı. Acaba bu tarz girişimlerde Android platformuna daha başarılı, daha böyle göz önünde bulundurulacak oyunlar mı çıkarmayı amaçlıyor?
Şimdi aslında ben, hani Android platformunda göz önünde bulundurulacak oyunlar artık geliyor. Yani iOS'ta eğer çok böyle satan bir oyun varsa er ya da geç
Android'de
bunu görüyorsunuz. Carmageddon da biliyorsunuz ilk iOS'ta çıkışını yaptı. O da bir Kickstarter projesi olarak başlamıştı bu işe. Şimdi Android'de de çıktı. Hatta ücretsiz sürümü dün indirilebilirdi. Ben hemen ücretsiz sürümünü alarak
orada yaptılar ufak.
Evet, köşeye de koydum hemen oyunu. Çünkü bir günlük ücretsizdi oyun. Çok da güzel bir oyun olmuş. Zaten hani Android'in oyun tarafında bir eksiği yok. Onlar farklı projeler geliştirmek için o programcıları kullanacaklardır. Fakat GamePop'un bu kültürü, yani işte aylık para öde, oyunları bedava oyna kültürü bence ileride konsollar için de geçerli olabilecek bir kültür ve çok güzel bir sistem.
Sistemi çok güzel ama hani burada birazcık da aslında sonradan desteklenmesi ön plana çıkıyor. Yani AO'ya da baktığımızda hani işleyiş olarak aslında gayet mantıklı. Ama kitle farkı biraz değiştiriyor. Çünkü aynı oyunları zaten cep telefonunda oynayabiliyorsunuz.
Şimdi AO'da plan burada farklı. Burada iyi bir konuya değindin. Şimdi AO'ya baktığımızda oyunların AO için özelleştirilmiş olması lazım. Ve onun marketine yayınlanmış olması lazım. BlueStacks'in yapacağı konsolda ona özelleştirilmiş Android bir oyuna ihtiyaç yok. Çünkü gamepad'inizi, gamepad demişim, cep telefonunuzu ve tabletinizi gamepad olarak kullanabileceksiniz. Konsol sadece aslında orada birazcık oyunlara hem ücretsiz ulaşmanızı sağlayacak aylık üyelik fiyatıyla hem de televizyona aktarma işini üstlenecek aslında.
Konsol fiziki bir platform değil
tabii
mi?
Dijital
bir
platform.
Peki her
platform
isteyene değil verilecek o zaman.
Yani aylık üyelik olursanız olacak ama para verip almak isterseniz 98 dolara satın alacaksınız. Bu sefer tabii ki içine yüklediğiniz oyunları oynayacaksınız sadece. Yani
peki ben üyeliğimi yenilemek istemedim. Kapıya dayanıp ver o zaman konsolu geri.
İşte parasını ödeyip konsolun sahibi olabileceksiniz onda. Anladım. Hani bir yıllık üyelik alırsanız o üyelikle beraber zaten ücretsiz sunuluyor. Ama üyelik fiyatı her zaman şeyden daha ucuza geliyor. Yani konsolu direkt satın almaktan daha ucuza geliyor. Yani burada üyelik de şöyle mantıklı bence. Sonuç olarak mobil platformlar çok hızlı bir gelişim içindeler. Bu konsol da gelişecektir. Bence her sene konsolu firma kendisi değiştirsin, benim evimdeki güncellesin. Ben aylık üye kalmaya devam edeyim.
Ya çok farklı bir aslında iş dünyası açısından bakıldığında, konsol platformuna ya da oyun endüstrisine bakıldığında çok farklı bir düşünce fikri.
Tabii oyun üreticilerine bambaşka kapılar açacak. Aslında burada oyunun ertelenme sürecine değinelim. Oyun 25 Haziran'a ertelendi full dağıtımı. Firmaya da baktığımızda dediler ki hani biz seri üretimde o kadar fazla talep var ki tüm talebe karşılık verebilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız oldu. Cihazın üretilmesi, daha fazla üretilmesi için şu an bekliyoruz diyorlar sadece. Yani, stok yapıyorlar yani.
O projede çok farklı bir hale geldi. O kadar ilk duyurulduğunda hani çok cazip geliyordu ama o kadar zaman geçti ki artık teknolojisi eskidi.
Ya zaten hani, Tegra 3 yani esamesi okunmaz bir platform oldu.
Bir riziko yatırım firması OYA'ya yani bu erteleme haberiyle birlikte ortaya çıktı. 15 milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Yani risk yani alıp bir yatırımda bulunmuşlar. Herhalde bir şeyler görüyorlar ama mesela ben de artık eskisi kadar heyecanlı değilim. Yeni nesil konsollar da geliyor ama bakalım.
Şimdi iFixit de hani oyu inceledi ve tamire en kolay konsol olarak nitelendirmişlerdi. Konsol çok rahat bir şekilde aslında sökülüp takılabiliyor.
Şey görmüyoruz.
Upgrade yani daha kolay diye düşünüyorum. Yani o tarafta upgrade yapabilirler o cihazı.
Telefoncularda
önemli olan yazılım.
Telefoncularda işte iPhone 5 OO'ya tamiri yapılır.
Yani öyle bir şey de görebiliriz çünkü konsol gerçekten hani eğer beklentileri birazcık karşılarsa milyonun üzerine satış rakamına ulaşacaktır. Fiyatı çok uygun.
Yani ne, ortalama bir oyun fiyatı diyebiliriz.
Evet,
yani
100 dolara bir tane konsol alacaksınız. Öyle ya da böyle televizyonunuzda oyun oynayacaksınız. Oynadığınız oyunlar da aslında çok çok kalitesiz oyunlar değil. Yani küçük kardeşlerimizi büyük olasılıkla tatmin edecek oyunlar olacak ki bugün Counter Strike'ın bile biliyorsunuz o 1.6 versiyonunun Android kısmında Sürüyor yansıması mu var. Ve çok basit cihazlarda bile çalışıyor. O ya da havada karda çalışacaktır. Ki o eğer rootlanır ve kırılırsa büyük ihtimalle emülatör oyunlarında televizyonda oynatabilen bir cihaz haline alacak ki hani merakla bekliyoruz. O cihaz için geliştirilecek yazılımlar sonuçta gamepad'le çalışsın diye geliştirilecekler. O avantajını kullanacaktır. Bir diğer haberimiz ise akıllı saatlerle ilgili. Şimdi akıllı saat dendiğinde hani aklınıza neler geliyor? İşte hava durumunu gösterir, beni arayanı gösterir, SMS geldiğini bunu gösterir vesaire. Fakat akıllı saatten bir şeyler yazmaya çalışacağınızı hiç düşünebilir misiniz? Yani o küçücük ekranda.
Şey geldi, karikatürde diyor, düşünemedi.
Değil mi? Öyle bir durum
ya
var.
Aklıma şey geldi, Casio'nun eski bu kumanda haline getirilen bir dünya tuş vardı.
Minnacık tuşları
evet,
olan.
O geldi, ızdırap
evet,
gibi.
Yeni Zoom Board ismi verilen bir tane klavyede tamamen saatler, akıllı saatlerde yazma üstüne odaklanmış durumda. Hatta bir para boyutundaki alanda dahi nasıl yazı yazılabileceğiyle ilgili bir demo da yayınlamış durumdalar. Bu klavye şu mantıkla çalışıyor. Klavyedeki bütün harfleri görüyorsunuz, tabii mini minnacık görüyorsunuz. Fakat siz o harflerin içinde bulunduğu bölgeden bir harfe dokunmak istediğinizde oraya tıklıyorsunuz, klavye zoom yapıyor. Siz zoomlanmış bölgeden bir seçim yaptığınız için aslında iki kere tıklamayla bir harf yazıyorsunuz. Fakat olabildiğince isabetli bir atış yapmış oluyorsunuz. Bu yöntemle, bu yazım yöntemiyle bir dakikada 10 tane kelime yazılabiliyormuş ki siz diretir de illa ben saat üstünden bir şeyler yazacağım
mektup
derseniz.
Mektup yazacağım falan derseniz.
Evet, illa, bizim ülke zaten kısa mesaj konusunda bayağı tecrübeli yani aşarlar o.
Evet,
yani
saatinizde artık kullanabileceksiniz. Ben aslında akıllı saatleri biraz şöyle iyi buluyorum. Biliyorsunuz 8 inçlik tablet telefon karışımı hibrit cihazlar piyasada satılmaya başladılar. Bazı kullanıcılar da bunları tercih edebiliyor. Diyor ki hani ben telefona ayrı tablete ayrı para vereceğimi böyle bir cihaz alayım bluetooth kulaklığımla kullanayım. Şimdi böyle bir durumda tablet çantanızdayken artık arayanı saatinizden görebiliyorsunuz ne de olsa. Oradan cevap verebiliyorsunuz. En azından hani toplantıdayım, merhaba, hani kusura bakma seni sonra ararım gibi mesajları da saatten girmek belki otobüsteyken tabletinize ulaşamadığınız anlarda filan işinizi yarayabilir diye düşünüyorum. Yani tableti oradan sürekli çıkartıp yazmak yerine belki saatten çok kısa mesajlarla geri dönüş yapabilirsiniz.
Ya en azından yapılabilecek en uygun seçeneği sunmuşlar gibi evet. Gözüküyor yani telefonla saatte başka nasıl yazı yazabilirsin diye düşündüğünde. Bu yönden de herhalde firmayı takdir etmek lazım. Bu tarafındaki haberlere geçtiğimizde arkadaşlar artık yeni neslin yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Kış aylarında direkt olarak yeni nesil konsollar da piyasada yer edinmiş olacaklar. Özellikle yılbaşı sezonunda muhtemelen çıkış oyunlarıyla birlikte rafları da süsleyeceklerdir diye düşünüyorum. Fakat bu nesile baktığımızda bizi heyecanlandıran bazı oyunlar kaldı ki bunlardan bir tanesi de tabii ki Last of Us. PlayStation 3'e özel olarak çıkacak oyun için yeni bir video yayınlandı. Bu videoya baktığımızda daha çok mutasyona uğramış yaratıklar üzerine yoğunlaştığını görüyoruz ki iki tür öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Runner, diğeri ise daha önce de konuştuğumuz Clicker. Şimdi bu iki türün özelliklerine baktığımızda hani bu mantarla mutasyona uğramış yaratıklarda böyle gözlerinin olmadığını ve sese karşı duyarlı olduklarını görmüştük daha önceki videolarda. Fakat runner tipine baktığımızda böyle tek mantarla kafaları böyle şey olmuş ama hafiften tek gözleri falan kalmış. Yani sizi görebilen bir tür olduğunu görüyoruz. Tabii ki sizi görebildikleri için de Allah ne verdiyse yardırarak peşinizden koşuyorlar. Hani oyunun muhtemelen böyle heyecanının böyle aksiyonun bol olduğu taraflarda bu runner'ları göreceğiz gibi gözüküyor.
Runner aslında zombi filmlerinin yeni şeyi diyebiliriz hani. Evet.
Bir 28 gün sonra da falan da bayağı meşhur oldular. Şimdi aslında onlar da zombi değildi. Farklı bir virüsten kaynaklanıyordu ama.
Şimdi World War Z'ye gelecek ya onlar artık zombi değil. Onlar karınca gibi
karınca bir şey olmuş. Karınca gibi bir şey olmuş.
Şimdi bisküviye giden karınca gibi gidiyorlar toplu halde.
Çünkü çok yavaş yürüyen bir canlının insanlarda korku yaratması çok da fazla sağlanamıyor. Anladığım kadarıyla
çok
yönetmenleri
fazla
de zorluyor. Bir de
hani.
Evet bir de çok fazla kullanırlar. Çok yavaşlar yani hantallar. Hızlı biri çok rahat bir şekilde aralarından kaçabiliyor. Bunun yerine şimdi koşan versiyonları üretip aslında bunları. Tehlikeyi biraz daha arttırmaları heyecanı arttırıyor. Ben seviyorum.
Bir de şey var şimdi. Yavaş koşan, daha doğrusu yavaş yürüyen zombiler olduğu zaman karakterleri belli bir yere kitlemen lazım. Hikayede tamamen orada geçmesi lazım. Yani mesela Resident Evil serisine bakıyorsunuz öyleydi. Hep mahalle kenarlarda küçük yerlerde falan geçiyordu. Şimdi koşan adamlar olduğu zaman çayırda, bayırda.
Her yerde savaş. Her
korkuyu her yerde hissediyorsun yani şey olmuyor.
Gerçekten öyle bir şey oluyor.
Zaten
şey
burada runner da yanlış mı?
Saldım çayıra Mevlam.
Yani Last of Us'ta da bu runner'lar zaten Clicker'ların bir önceki safhası. Yani tam olarak mutasyonun böyle suratı falan kapsamadığı.
Tam kapanmamış.
Tam evet. Kapanmamış. Yani orada köşede kenarda ışığı görebildiği dediğin gibi senin.
Hani son görüş açımla birlikte böyle ne koparsam kardır icabı. Hemen Clicker'lara geçelim. Clicker'lar da zaten daha önce Last of Us'ın demosunu oynamıştık. Programda da bahsetmiştik. Clicker'lar ise biraz daha korku öğelerinin hani runner'a baktığımızda heyecan, adrenalin öğelerini böyle tetiklediğini görüyoruz. Clicker ise korku öğelerinin böyle ön plana çıktığı yerlerde karşımıza çıkacak. Çünkü bunların gözleri hani kafa tarafları tamamen mutasyona uğramış. ve artık tamamen sese duyarlı hale gelmişler. Yani siz yavaş yavaş hareket ettiğinizde bir problem yok. Fakat çıkarttığınız en büyükse en ufak ses bile bu clicker'ların dikkatini çekecek. Bunun için de oyunda bazı tabii ki taktiksel öğeler ön plana çıkıyor. İşte şişe atıyorsunuz ileri doğru. Hani clicker oraya doğru gidiyor ve siz arkasından dolaşıyorsunuz. Benim clicker'larla ilgili en sevdiğim nokta ise böyle çıkardıkları kıt kıt kıt diye bir ses çıkartıyorlar ya böyle. Mesut senin hani mikrofon testine çıkarttığın sese benzeyen bir ses. Hani bu ses tonu bile aslında o korku unsurunu böyle birazcık alttan bir harmanlıyor. Çünkü sürekli tedirginde oluyorsunuz. Tabii ki oyunun bu videosunda bu mutasyona uğramış yaratıklar dışında oyunun bazı özelliklerine de değinildi ki Last of Us'ın en önemli öğelerinden birisi Joel ve Ellie arasındaki ilişki, bağ olduğu söyleniyor. Baktığımız zaman Joel'ün çok böyle sert bir karakter olduğunu görüyoruz. Acımasız bir karakter olduğunu görüyoruz. Fakat Ellie'ye geldiğinde durum birazcık daha değişiyor ve daha naif bir karakter haline geliyor. Bu da hani her zaman konuştuğumuz gibi hikayenin sonu açısından beni çok meraklandırıyor. Çünkü bu Ellie'de ne olduğunu hakikaten merak ediyorum. Bir yere gitmesi gerekiyor ama nereye gitmesi
evet,
gerekiyor?
Evet, bir yere yetiştirmesi gerekiyor.
Hani hikaye açısından falan. Gerçekten
ama
sürprizlere
gebe. Ama hani adamın sert olup bir de kızı dövmesini zaten bekleyemezdik yani yaratıklarla savaştıktan sonra.
Ama hani herkese şey yapıyor.
İnsanlara karşı da
yani
bir
anlatılan sert hikayeye yani. Göre çok soğuk kalpli bir karakter. Hayatta kalmak uğruna her şeyi yapabilecek bir karakter. Ama iş Ellie'ye geldiği zaman yani başka karakterleri falan da tokatlıyor herhalde. Ben onu anladım. Hani, ama iş Ellie'ye geldiği zaman yani herhalde büyük ihtimalle bir babasının kızına gösterdiği sevgi gibi evet. Daha yumuşak kalpli oluyor. Ama onu gitmesi yani ulaşması gerektiği yere ulaştırmak adına her şeyi göze almış bir karakter görüyoruz. Çok enteresan bir yapısı hani var. Ben zaten hikaye modlu oyunları severim.
Kalhayla ben Joel yanımızda yola çıksak hani kendi canı için bizi rahat harcar. Ellie'ye geldiğinde böyle bir alternatifi kullanmadığını görüyoruz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Electronic Arts tarafından önemli bir duyuru geldiğini görüyoruz. Her ne kadar beni heyecanlandırmasa da tabii ki bu türün oyuncularını muhtemelen çok fazla heyecanlandırmıştır. Sims 4 duyuruldu arkadaşlar. Tabii ki bu türün en iyi oyunlarından birisi. Her ne kadar son dönemde Lords of Football gibi bu türe farklı açıdan yaklaşan oyunları gördüysek de Sims serisinin hani lider olduğunu herhalde söylemek zor olmaz.
Aslında Sims Farmville gibi hani böyle bayan kullanıcıların ağırlıklı olarak oynadığı bir oyun haline aldı. İlk Sims çıktığında açıkçası yaşam simülatörü olması dolayısıyla hani bizim merak ettiğimiz oynadığımız bir oyun olmuştu. Ama tabii ki Sims 2, Sims 3 derken oyunu birazcık da casual hale getirdiler. Casual, herkesin evet. Oynayacağı eğlence amaçlı bir oyun haline aldı. 4 de büyük ihtimal bunu devam ettirecektir. Çoklu oyunculu acaba modlarında ne gibi gelişmeler olacak? O da
ya
önemli.
Muhtemelen
ben sosyal ağ entegrasyonunu abartacaklarını düşünüyorum bu oyunda.
Henüz tabii ki oyun hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Yapılan tek açıklamaysa oyunda DRM sisteminin olmayacağı ki SimCity'ye baktığımızda Electronic Arts'ın başının ne kadar ağırdığını gördük bu sistemden dolayı. En azından bu hatalarından dönmüşler. Senin de dediğin gibi bizi heyecanlandırmıyor. Biz artık hani Forest gibi böyle atsınlar bizim yaşam simülasyonumuz. Oldu. Adaya atsınlar işte zombiler gelsin.
Evet artık tabii yaşta büyüdükçe insanlar farklı arayışlar içine giriyor. Evet. Küçük kardeşlerimizle falan oynayacağı bir oyun ama oyunda biliyorsun aslında yaş sınırı yüksektir hep. Evet, yani yüksek. Bazı öğeler içerdiği için. Umarız bunda öğeleri azaltırlar da herkes oynayabilir.
Ya hala bu türün böyle hani ya küçük yaşta da olsun büyük yaşta da olsun belli bir kitlesi var. Hani satış açısından da gerçekten güzel bir pazarlama stratejisi ilerliyorlar. Sims 3'e baktığımızda işte köpek gezdirmeden parti oyunlarına kadar bir sürü paket içinde.
Katiferi falan çıkmıştı yani herhalde ne alaka. Yani.
Çıktığında oyun hatta o kadar komikti ki ek paketleriyle falan zirvede ilk 3'ü ilk 4'ü evet. Oluşturuyordu. İşte Sims 3 ek paketleri altından da geliyordu. Böyle de komedi bir durum
yani
var yani.
Yani bu yönden de Sims serisinin hani bizi ilgimizi çekmese de tabii ki hakkını vermek lazım. Sonuçta bu türdeki lider oyunlardan birisi.
Yani en iyisi zaten ve tek yani evet. Öyle baktığımızda. Teknoloji haber tarafına geçtiğimizde ise Intel'e devam edelim. Biliyorsunuz Intel çok uzun bir zamandır Atom işlemcilerinin mobil platformda da kullanılabilmesi adına çalışmalar yapıyor. Ve ilk çıkarttığı modellerde birazcık hani bir şeyler oldu ama daha isteneni veremiyor. Yeni çıkartacağı Silver Mount platformuyla beraber mobil tarafta çok büyük gelişmeler, çok büyük hızlanmalar vaat ediyor firma. Çünkü yeni platformla beraber artık 3 boyutlu transistör tasarımını kullanmaya başlayacaklar. 22 nanometre süreçte üretilen bu Trigate transistörlerle beraber performansın %40 oranında artacağı fakat enerji tüketiminin %50 oranında düşeceği konuşuluyor. Yani şu an vaatler arasında o gözüküyor
vaatlere
ki.
Vaatlere baktığında hani süper yani bir
şey mobil
gibi.
Platform için oldukça iyi. Aynı zamanda şimdiki Atom işlemciler seri şekilde bilgi işliyorlar. Yani veriler sıraya girmiş durumdalar. Bir tanesi işleme başlıyor. İşlemci bunu işlerken doğal olarak diğerleri sırada bekliyorlar. Yani cache bellekte depolanmış bir şekilde bekliyorlar. İşlemci sadece veriyle uğraşıyor ve çıkışa gönderdikten sonra diğerini arıyor.
Paralel mi olacakmış?
Şimdi aslında bu sırasız önem sırasına göre bir işlem mekanizması olacak. Aynı anda 3 veri de işlenebilecek. Hani işlemcinin %100 verimli şekilde kullanılabilmesi adına bir işlem bütün işlemciyi meşgul etmek yerine sadece kendiyle ilgili bölümlerinde işlendikten sonra çıkışa aktarılacak. Fakat işlemcinin eğer diğer boşta kalan kısımlarla ilgili diğer işler de sırada bekliyorsa onlar da aynı anda işleme girecekler. Aynı anda 3 işin yapılabilmesi sağlanacakmış.
Şey gibi bu hani bankalara gidersin böyle işte 5 tane gişe vardır. Ama tek kişi vardır, öbür koltuklar boştur yani.
Evet, ondan artık üçlü kişiye geçiş, evet, gibi bir şey.
Kapasite var ama o kapasiteyi kullanmıyorlar sonuçta. Hani bunu ona benzetebiliriz.
Tabii artık kapasite tamamen kullanılacak. Bu daha verimli olacağı anlamına geliyor. Zaten %40 hızlanma, %50 enerji düşüşü de, yani yakta enerjinin düşmesi de buradan gelen bir olay. Tabii aynı zamanda yeni platformla beraber daha fazla internet, tablet ve cep telefonu da göreceğiz. Bu da hani yaşanacak gelişmelerden bir tanesi olacak. Merakla bekliyoruz bu performans sıçramasını. Intel'in hani 3-4 sene içinde biz mobil platform ile geçireceğiz diye bir vaadi vardı. Bakalım vaadi gerçekleşecek mi? Bu arada hani bu sırasız işleme, rastgele işleme yöntemi Cortex-A15 ARM mimarisinde de mevcut. Intel'de artık Cortex-A15'in yanında bu sırasız işlemi gerçekleştirebilen bir platformla var oluyor olacak. Mac Extreme'den ise enteresan bir USB bellek geldi. 256 GB depolamanla sahip bellek ultra yüksek hızlarıyla ön plana çıkıyor. Çünkü hızlarına baktığımızda 300 MB okuma, 180 MB yazma.
Tam bizim ihtiyacımız olan bellekmiş.
Evet, USB 0 portla yaygınlaştı. Artık dizüstü bilgisayarlardan, masaüstü bilgisayarlar, hatta tabletlere kadar görmeye başladık bunu Windows 8 Pro tabletlerle beraber. Ne olacak? USB belleğinizi takacaksınız. Bir film dosyası, yani bizim işlediğimiz özellikle video dosyaları çok büyük boyutlarda, proje dosyalarını anda aktaracaksınız, evinize götürebileceksiniz.
Fiyat
ya da başka bilgisayara koyacaksınız.
Fiyat konusunda var mı bir açıklama?
Fiyat konusunda henüz belirsizlik var.
İnşallah
güzel bir şey. Ülkeden ülkeye değişecek bir şey zaten. Şimdi biz burada söylediğimiz Amerika fiyatlarını söylüyoruz. Bize de Türkiye'deki ithalatçılar sürekli baskı yapıyorlar. Ya bizim vergimiz var, bir şeyimiz var. Hani bizim o fiyatı satmamız mümkün değil diye. Haklılardır, haklı değillerdir. Ama kullanıcı tarafında da bir karışıklık yarattığı gerçek oluyor bu fiyatların. Türkiye fiyatı açıklandıktan sonra söylemek daha faydalı olacaktır. Zaten listelere de hemen girecektir. Bir diğer haberimiz ise bir Kickstarter projesi. Bu da son haberim oluyor teknoloji tarafında. Değişik bir habere yer vermek istedim. Kickstarter'da çok fazla proje gördük. Bunlar akıllı saatler oldu, akıllı tişörtler oldu. Şimdi bir tanesi de bizim ulaşım ihtiyaçlarımızı gidermek için geliştirilen HoverTrax isimli bir araç. HoverTrax'te iki tane tekerlek var. Üstüne çıkıyorsunuz ve dikey pozisyondayken bilek hareketlerinizde ileri geri sağ sol hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Şu anda proje yolun başında fakat işlevsel bir şey gibi görünüyor. 8 kilometre mesafeyi kat edebiliyormuş tek şarjla ve 8 kilometre saat bir hıza sahipmiş. Bu hızıyla bakıldığında aslında genel olarak herkesin söylediği şey daha çok kapalı ortamda kullanmak üzere geliştirilen bir cihaz. Bazı iş yerleri çok büyük olabiliyor. Hani bizim iş yerinde birazcık abesli iştigal olacaktır ama hani bu özellikle yerler, alışveriş merkezlerinde vesaire kullanılabilecek bir şey gibi görünmekte.
Bu şeye hani benziyor ya. George Bush'un üstünden düştüğü gitti. Cincir mi diyorlar bana?
Cincir'in aslında birazcık daha ucuz versiyonu olacak bu. Öyle söyleyelim. Hani Cincir çok pahalı kaçıyordu. Daha büyük bir cihazdı. Bu çok küçük bir cihaz. Çantanıza taşıyabileceğiniz bir cihaz.
Oo, bayağı küçük.
Evet, yere koyacaksınız, üstüne bineceksiniz ve yolunuza devam edebileceksiniz.
Kaykay bir şey var.
Kaykay'ın aslında birazcık daha değişik versiyonu.
Ben buradan cuma namazını artık
onunla gider gelirim diyorsun.
O da gerçekten merak edeceğimiz bir cihaz olmuş. Buradan hemen oyun tarafındaki kısa kısalara geçelim arkadaşlar. Burada sevindirici bir haberle başlıyoruz. Aslında tabii ki göreceli bir kavram. Hani FIFA hayranlar için sevindirici olabilir ama PES hayranlar için belki de sevindirici değil. Electronic Arts, Arts'ın spor kısmı yaptığı açıklamada FIFA oyunlarının 2022 yılına kadar anlaşma vardıklarını söylediler. Yani FIFA ile yapılan anlaşma sonucunda FIFA ismi 2022 yılına kadar Electronic Arts imzasıyla çıkacak. Hani son yıllardaki yükselişe baktığımızda tabii ki sevindirici bir haber olarak görebiliriz ama lisans konusunda sıkıntı olduğunda söylemekte fayda var. Çünkü biliyorsunuz PES serisinde lisans konusunda bazı sıkıntılar var ve bir türlü bu problemleri lisansların elektron kartının elinde olması dolayısıyla aşamıyorlar. Gönül ister ki her iki tarafta olsun ama yine de FIFA'nın 2022'ye kadar devam edecek olması en azından
peki,
benim açımdan
lisans hakkını sevindirici. Paylaşamıyorlar mı? Mesela tamam FIFA ismini almasın ama takım ismini mesela.
İşte anlaşmada
abi Intel yerine Çorum Amale Spor yazıyor yani. Logosunu görmesen
hani
anlamıyorsun.
Elektron kart anlaşma yaptığı zaman ona göre bir telif hakkı ödüyor. Bu anlaşmada diyor ki bu isim hakkı sadece bende olacaktır diyor. Yani öyle yaptığı zaman sonuçta parasını anladım da verdiği için olmuyor. Hı-hı. Fakat PES tarafına baktığımızda son yıllarda birazcık daha lisans konusunda en azından adımlar attıklarını görüyoruz. Hani başta da söylediğim gibi isteriz ki her iki tarafta da lisanslar,
evet,
tabii ki olsun ama FIFA'nın başarısını da göz önüne aldığımızda 2022'ye kadar FIFA isminin devam etmesi en azından hoş. Futbol severler için hoş bir durum. Bir diğer haberimize baktığımızda ilginç bir haberle devam ediyoruz. Assassin's Creed'in tasarımcısı, hemen ismine bakıyorum, Patrice Desilets, Ubisoft'tan kovuldu. Aslında kovulmasıyla ilgili bir neden açıklanmamış. Desilets yaptığı açıklamada böyle işte ofisimdeki malzemelerimi bile almama izin vermediler dedi. Ama olayın arka planına baktığımızda aslında kovulması birazcık daha böyle abes bir durum. Çünkü Patrice Desilets THQ Montreal'e geçmişti. Fakat THQ battıktan sonra Ubisoft tekrar Montreal stüdyosunu satın aldı.
Döndü dolaştı, aynı yere geri geldi.
Bu satın almadan sonra sen misin bizi terk eden deyip herhalde Patrice'i kapı dışarı etmişler gibi gözüküyor. Yani mantık çerçevesinde böyle bir işleyiş varmış gibi gözüküyor. Ama kendisi iyi bir tasarımcı. Umarız daha iyi bir firmada en azından kendisinin böyle güzel yapacağı oyunları güzel yapacağı bir firmada yoluna devam eder. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde Amazon Almanya'nın GTA 5'in PC versiyonunu listelediğini görüyoruz. Oyun şu anda konsollar için özel olarak çıksa da hani muhtemelen herkes gibi bizim de düşüncemiz ilerleyen dönemlerde PC'ye de çıkacağıdır. Burada herhangi bir tabii ki tarihi yok fakat listelenmiş olması da önemli bir detay. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Total War Rome 2'nin 3 Eylül'de piyasaya çıkacağı açıklandı. Strateji türünün en iyi oyunlarından birisi Eylül'de raflardaki yerini alacak. Gran Turismo ile ilgili önemli bir açıklama var. 6. oyunun yakında duyurulacağına dair birçok dedikodu şu anda oyun dünyasında konuşuluyor. Fakat Sony'nin Gran Turismo'nun 15. yılı için yayınladığı videonun sonuna da baktığımızda böyle bir gözüküyor. 2, 3, 4, 5 derken bir çizgi gözüküyor. Yanıp yanıp sönüyor. Hani orada bir boşluğu da şey yapmışlar.
6.
Hepimiz de verebiliriz. Zaten oyunun gelmemesi gibi bir durum söz konusu
zaten
değil.
Zaten birkaç dedikodu yer alıyordu. Büyük ihtimalle ben PlayStation 3 ve PlayStation 4'e
ortak gibi
çıkacak
olabilir
diye düşünüyorum.
Hani zaten serinin devam etmemesi mümkün değil ama ne zaman duyurulacağı tabii ki merak büyük bir merak konusu. Umarız E3'te duyurulur. Son haberimize baktığımızda ise Mirror's Edge'in ikinci versiyonuyla ilgili bu oyunla da ilgili birçok dedikodu oldu ama hiçbir sonuca varmadı. Fakat DICE'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ve E3 fuarında bu oyunu duyuracağı söylenmiş. Akıllara gelen ilk isim ise tabii ki Mirror's Edge 2 oldu. Umarız bu oyunda duyurulur çünkü gerçekten sahip olduğu dinamiklerle birlikte en azından böyle farklı bir şekilde karşımıza çıkan oyunlardan birisiydi.
Evet, özgün bir oyundu. Hani evet, genel olarak tarzına baktığımızda. Yine bir ikisi birin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kapanışı ise YouTube'daki kanallarıyla aslında milyonlara hitap eden Corridor Digital'in yeni bir live action videosuyla sonuna yapıyoruz. Live action videosu yeni çıkacak Splinter Cell'in hani Blacklist oyununa ait çoklu oyunculu modundan esinlenerek yapılmış. Açıkçası son zamanda izlediğim en kaliteli, en profesyonelce yapılmış live action'lardan bir tanesi.
Benim şey kısmı hoşuma gitti. Hani gerçi burada söylemeyeyim. Sonunda zaten göreceklerdir. Bir döngüye koymuşlar. Multiplayer oyunlarındaki gibi. O evet, çok hoş olmuş.
Çok hoş olmuş. Umarım sizler de keyif alarak izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Fine now. I had restarted. I think the connection was compromised.
Hope not. What's up?
Moving at the terminal!
Go!
Contact!
Lock down the halls.
Copy.
Charlie, post up at the terminal.
10-4.
In position at the terminal.
Seal the exits. In position. North exit secure.
In position. South exit.
One mark left. Moving in.